Zor Kadın'ın 2021'deki ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta bir mektup okuyacağız hep beraber. Arada bu Zor Kadın mektupları güzel oluyor. Siz neredesiniz, neler düşünüyorsunuz onu da hani görmüş oluyorum. Böyle ikili bir iletişim. Ve aynı zamanda hani böyle bir community hissi geliyor bana. Bilmiyorum size de geliyor mu? Heyecanlı bir mektupla daha beraberiz. Hadi bölüme geçelim. Mektupların hepsi böyle hani soru sormak üstüne olmayabilir. Bu da öylelerden biri. Hani size ilham veren, paylaşmak istediğiniz bir şeyi de yazabilirsiniz. Mektup, daha demin onu düşündüm. Niye bunlara mektup dedim aslında? Mail atıyorsunuz. Mektup hep bende önemli bir yeri oldu. Yani özendim o mektup çağına hep. Ben tabii ki o dönemde doğmadım. Yani mektuba bağlı da hiç yaşamadım. Ama mesela işte Amerika'dayken yazardım hep. O dönemde Skype yeni çıkmıştı. Daha FaceTime bile yoktu. Telefondan çok giremiyorduk yani. Bilgisayardan daha çok bağlanıyorduk. O kişiyle mesela 2-3 kere zaten ben Skype yapıyorum. 1,5 ay sonra gidiyordu mektup. Sonra da şeyin fotoğrafını çekip yolluyordum. Mektubun ya da kalp postalın geldi diye. Komik yani hani. O mektupla beklemek hani ya da bir işinin ona bağlı olması falan nasıl hisler acaba yani çok enteresan bir heyecan. Hep özenmişimdir. Yani tabii zorlukları da var ama aynı zamanda bir romantiklik de var işin içinde. Evet, bu seferki mektubumuz, ben isim vermiyorum biliyorsunuz. Kimin yazdığı önemli değil bence. Başlayalım mektuba, onun sonrasında da bakalım konuşacağız. Normalde kendimi ifade ederken hep zorlanırdım. Ya sesim çok yüksek çıkar ya da çok az çıkar diye çekindim hep. Aynı zamanda bu kadar çok meraklı olmak bir yandan canımı sıktı. Bazen de hayranı olduğum sanatçıların beni adım adım her yönden geliştireceğini düşündüm. Hala da düşünüyorum. Yazmak zor. İyice odaklanmak da bu sıra zor geliyor. Biz olmak için önce insan kendini iyileştirmeli. Evet, farkındayım. Değişim de kaçınılmaz. Ne olursa olsun yaptıklarımız, sözlerimiz bizi kim olduğumuzu belirliyor. Tutarsız davranışlardan, ani öfke patlamalarından, ihmalkar davranışlardan da ben sorumluyum. Tanımak istemedim bu yüzden kendimi. İnsanları bu kadar tanımak isterken iletişim neden kuramadım diye soruyorum çoğu zaman kendime. Belki buydu hatam. Belki de paylaşmaktan korkmak oldu. Bazı hatıralar zihnimde silik silik. Ama insanlar ve bana kattıkları her biri zihnimde yazılı. Yazmayı ve okumayı hiç bırakmamaya söz veriyorum. Daha ben olabilmek için. Bu sefer yazmak için iyileşmek, paylaşmak ve iletişimde kalmak istiyorum. Yeni fark ettiğim, algımın daha yeni keşfettiği, her şeyi daha net anlatabilmek için. Korkuların ve travmaların ortasına kaldım. Belki içimdeki o endişeleri silip atamadığım için, ama o dipsiz anlam veremediğim kuyudan arkamda desteğini hissettiğim insanlarla hep beraber çıkacağım. Bunu ya böyle şeyleri yazarken tabii belki 5 dakikayı alıyor ya da 10 dakikayı ama aslında ne kadar uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz kimi zaman. Hani belki çocukluktan beri diyoruz. Belki kendimi fark ettiğimden beri diyoruz. Bunlar böyle 3-5 aylık ya da 2-3 senelik şeyler değil aslında. Yani bizim bütünümüzle ilgili şeylerden bahsediyoruz bence bu mektuplarda. Ben bana yazdıklarınızdan yani onu hissediyorum. Ve bu değerli bence. Yani çünkü gündelik şeyleri o kadar konuşuyoruz ki bir önemi de yani farklı şekillerde, farklı bağlamlarda tabii ki önemi var. Ama bir de o gündelik şeylerle uğraşırken ya da kısa dönemli şeylerle uğraşırken bir de insanın dönüp böyle ben neredeyim, yani ben bunu yapmak istiyor muyum? Yapabilirim aslında, yani kapasitem var ama yapmak istiyor muyum? Ya da mesela sevdiğimiz biriyle ilgili yani endişe verici bir durum var ve ona yardım etmemiz gerekiyor. Bir yandan da dönüp hani ben bu durumu nasıl idare ediyorum? Genel demek de basitleştiriyor. Öyle demek istemeyeceğim. Öyle demeyeceğim. Şimdi okudum ya, o yüzden bir anda çok fazla şey geliyor aklıma. Kişinin kendini ifade etmekte zorlanması deyince benim aklıma şey geliyor, yani dilini tam keşfedememiş bir insan geliyor. Tabii ki hani burada podcast dinliyorsanız Türkçe bildiğiniz anlamına geliyor. Ama kendimizi ifade etmek hani biraz kelime darlığımızla ilgili, birazcık da neleri yaşadığımızı görebilmekle ilgili. Hani kimi insan vardır, nasılsın diye sorarsın, iyi der. Yani bu aşağı yukarı biliriz yani iyi ya da kötünün ne demek olduğunu. Ama kimi insan da şey der, hani nasılsın deriz ve şöyle bir cevap alırız. Yani bu dünyada bedenim var ama kafam çok başka bir yerlerde. Yakın zamanda yaşadığım hayal kırıklıkları gelecek ile ilgili ümitlerimi teker teker söndürüyor gibi bir cevap da alabiliriz yani. O yüzden dil geliştirmek önemli bir şey bence. Ve dilin gelişmesi de benim için de böyle. Mesela mektubu yazan kişi için de öyle. Okumakla ilgili. Okumak niye okumak? Hep de aynı şey okumak değil bu arada yani. Ben mesela İlk bu hissi Simon'u okurken hissetmiştim. Yani bundan önce bir sürü farklı hem dünya edebiyatı hem Türk edebiyatından okudum. Ama Simon'u okurken burada şey anlamında söylemiyorum yani. Ne söyleyeyim de öyle açıklayayım. Simon mu konuşuyor? Ben mi bir şey anlatıyorum? O mu bana cevap veriyor? Ben mi ona anlatıyorum? Birbirine giriyor mesela hepsi. Böyle karışıyorum yani resmen ona. Tabii ki çok farklı dönemlerde. Ana dillerimiz de farklı. Kendisi Fransızca yazıyor kitaplarını. Ben de Türkçe konuşuyorum. Arada bir de çeviri var. Ama ona rağmen böyle o kitabını okurken, kitaplarını okurken birbirine giriyor. Yani onun ben kendi benliğimi onu da kaybediyorum. O anlamda mesela okurken kendi dilimi konuşan biriyle konuşuyorum gibi hissediyorum. Ve bu ne sağlıyor? Hem bir kere kabul, yani konuşabildiğim biri var, kitap olsa. Ve oradaki paylaşım, her ne kadar bu insan yani ölmüş olsa da bir iletişim var aslında. Yani ben o iletişimi tabii ki kendimle yapıyorum. Simon üzerinden yapıyorum. Tuhaf bir şekilde zamanda yolculuk gibi de bu arada. Yani 1940'larda Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu bir dönemde. Hani yaşı benden çokça büyük. Ama nasıl birbirimize karışıyoruz ya da ben ona nasıl karışıyorum? Bunlar çok enteresan bence. Yani insanla ilgili çok enteresan. İnsan bu anlamda düşününce çok kompleks bir varlık gerçekten. Geçen gün ölümlü olmakla ilgili bir şeyler okuyordum. Mesela ölümlü olmakla ilgili şey diyor. Öleceğimizi bilmek, evet. Yani bütün canlılar ölüyor öncelikle o. Ama öleceğimizi bilmek insanlara mahsus. Bunu düşünebiliyoruz yani. Çoğu dinde bunun üzerine zaten. Ne gibi? İşte ölünce ne olacak? Başka bir yere mi gideceğiz? Yoksa hiç mi bir şey yok gibi dinler özellikle bunun üzerine. Bunlar tartışmaya açık konular tabii ki. Yani sizin inancınız ya da ne diyelim tercih, din tercih edilebilir mi? Edilir, sonrasında edilir. O yüzden insanın, yani bunu nereye bağlayacaktım? Ha, ölmüş ama kitap yazmış biriyle de iletişim kurabiliyoruz bu şekilde. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Mektubu yazan kişi de kitaplarda böyle bir çıkış almış anladığım kadarıyla. Bırakmayın diyor çünkü yani söz veriyor ben olabilmek için. Aynı şekilde yazmak için de şimdi okumaktan başka olarak iyileşmek, paylaşmak ve iletişimde kalmak için zaten o da bir ihtiyaç. Yani insanın, yani mesela şimdi bu sosyal medya platformları neden bu kadar popüler? TikTok, Instagram. Anlatmak istiyoruz. Yani paylaşmak, iletişimde olmak. Bu aslında bir formu iletişimin. Hani ne kadar sağlıklı, ne kadar gerçek? Bunlar tabii ki soru işareti. Benim sosyal medyayla biliyorsunuz tuhaf bir ilişkim var. En sonunda da kendi kişisel hesabımı kapattım. Sadece şu an Zor Kadın'ın, yani podcastinden Instagram'da kalmayı seçiyorum. Umarım öbürünü açmaya da hani mecbur kalmam, öyle söyleyeyim. Neden geldiler peki bana? Yani sanırım ben ilk 2010 senesinde açtım Instagram hesabını. Ve tabii ki bu kadar kalabalık değildi. Ve daha önce de söyledim bunu. Hani yolda karşılaşsam 5 dakika konuşmayacağım insanların hayatı hakkında çok fazla bilgi ediniyordum mesela. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü bir bilgi sonuçta beyninde yer kaplıyor. Niye biliyorum yani ben bunu diye soruyordum kendime. Önce neyse ki mute olayı çıktı. Yani sessize alabiliyordum postları ve storyleri. Ama sonra o da yorucu gelmeye başladı bana. Instagram şey oldu böyle ya. Yani böyle gitmek istemediğim bir aile ziyareti. Ya da böyle seneler önce mezun olduğum ve dönmek istemediğim bir okul gibi oldu. Hani tanıştığın birini ekliyorsun, ondan sonra ayıp olmasın diye kabul ediyorsun falan, böyle bitmek, tükenmek bilmiyor. Bazen de şey oluyor. Mesela birini takip ediyorum ama takipçi listemde gözüksün istemiyorum yani. Unfollowlayamıyorum da. En iyisini kökten halledim ya, sadece hani podcast ile ilgili zaten sürekli içerik üretiyorum ve bir şeyler koymak zorundayım yani size de ulaşsın diye. Yani dedim zaten gerçekliği de sorgulanıyor ya bir de Instagram'ın şu an, yani herkes hep işte en zengin halini, en mutlu halini, en çekici halini koyuyor. Tabii ki amaç da birazcık o zaten burada. Onun da psikolojik bir şeyi var. Ben kendimde fark ettim yani. Ben birazcık ne denir, böyle kötü alışkanlıklarla benzer görüyorum Instagram'ı. Yani bazen çok keyifli ama çok kaçırırsan da zarar veriyor yani. Hani ne gibi olabilir? Ne bileyim, alkol gibi mesela. Alkol kullanıyor musunuz bilmiyorum da. Çok ne bileyim, Nutella gibi de düşünebilirsiniz yani. Tadı güzel. Ama çok giyince sıkıntı yani. Alkol de öyle. Ya çok kararı olması gereken. Onu da uğraştım yani. Çok dedim kararlı şey yapayım. Yine olmuyor yani. O Instagram'daki mükemmel gözükme sürekli bir insanda, yani ben kendim üstünden konuşuyorum, bir yetersiz hissetmeye sebep oluyor. Bununla daha fazla uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi başkasının mektubunu okurken sadece kendi problemlerinden bahsediyorum. Geri dönüyorum mektubumuza. Meraklı olmak canını kesinlikle yakmasın. Bir dönem demişsin gerçi. Meraklı olmak bence Bir nasıl söyleyeyim bunu? Aslında bir hediye. Yani genetik olarak bir şey bence. Hani kimi insanın mesela şarkı söyleme yeteneği vardır ama geliştirmesi lazım mesela. Merak da öyle bir şey bence. Yani kendiliğinden Allah vergisi bir şey. Bir gen ya da neyse. Ve merakasını hani çünkü zamanla da ilgili ya yani bir şeyi merak ediyorsun gidiyorsun ona zaman harcıyorsun ya da efor ya da nakit para yani neyse hani diyelim kitap alman gerekiyor falan. Zamanla bu enerji çünkü değerli bir enerji herkeste olmayan bir şey merak doğru olarak neye kanalize olmak gerek? Onu bir önceki bölümde konuşmuştuk mesela hani feminizme ne denir? Feminizmle ilgilenebilirsin. Ama bunun içinde bir sürü alt konu var. Yani meraklı olabilmeyi yönlendirmek önemli. Ve hani buradan da anladığım kadarıyla zaten hayran olduğum sanatçılardan beni adım adım geliştireceğini düşünüyorum. Yani onlardan okuyarak orada da büyük ihtimalle doğru kanalı bulmuş kendisi. Benim bu yeni öğrendiğim bir şey mesela çok yakın zamanda fark ettiğim bir olay bu. Bir damla su içeceğim. Bir yandan tutarsız davranışlar, ani öfke patlamaları. Bu da hem benim yaşadığım bir şey bu arada. Yani nasıl söyleyeyim? Hani hep diyorlar ya kendinizle tanışın işte kendinize aynada bakın ve onu sevin falan. Yani kötü bir haberim var. İnsan o şekilde kendine bakınca güzel bir şey görmeyecek içeride. Çünkü insan eğitilmesi gereken bir şey. İnsanın çiğ hali. Gerçekten çok vahşi ve aslında medeniyete, yani bugün medeniyet dediğimiz şeyden uzak. Yani mesela kıskanç ya da cimri. Ya da işte tutarsız davranışları olan ani öfke patlamaları yaşayan biri yani insan. İnsan zaman harcayınca işte sevgi görünce, emek görünce bu medeni dediğimiz insana dönüşüyor. O yüzden o hani özümüze baktığımızda özde görülecek şeyler hoş şeyler değil. Daha çok kendimiz den atıyorum ne bileyim böyle utanacağımız ve değiştirmek istediğimiz şeyler oluyor. Ha bunlar peki nereye bağlayacağım? Şimdi onu soracaksınız. Bunları görüp kabul edip bunların insani olduğunu kabul edip oradan devam etmek gerekiyor. Yani insan ilk içine döndüğünde güzel bir şey bulmayacak orada. Onu anlatmak istedim. İnsanın çiğ hali zaten çocuklara da o yüzden hani çocuk denir ya ya da büyük insanlara bu şekildelerse şımarıklarsa işte bencillerse o yüzden çocuk deriz yani çünkü çocuk bencildir. Başkası için bir şey yapmayı yani bilmez. O algısı gelişmemiştir. Aynı zamanda hani bu kadar hani bağırmasının ben buradayım demesinin çocuğunun da dışarıya bağımlı olması yani böyle bir dünyada çocuk çünkü yetişkine bağlıdır ve kendini anlatacak kadar da anlayamaz, algılayamaz. Bu yüzden ağlar yani en küçük halinde. Şimdi bütün ömür zaten oraya dönmekle geçiyor. Yani eğer bu kişisel gelişim ya da işte özüne dönme muhabbetleriyle ilgileniyorsanız bir yandan psikoloji de bunun üzerinden konuşuyor zaten. Yani aslında bütün ömür o 0-6 yaş arasında hissettiklerimizle uğraşıyoruz yani. O oradaki yaralar, oradaki yaşadıklarımız yani o ne primal beynimizle hani ölecek miyiz, terk mi edileceğiz, sevilmiyor muyuz, yetersiz miyiz falan. Bunların haritaları da var bu arada yani insanların aşağı yukarı hissettikleri şeyler aynı. Konular ve özneler farklı aslında. İlk baktığımızda gördüğümüz şeyler hoş şeyler olmayacak zaten. Görüp kabul edip tamam, ben bu dönemlerde çirkeftim, bu dönemlerde işte ağzıma yakışmayacak şeyleri söyledim. Belki bu dönemlerde kıskançtım, bu dönemlerde ne diyebiliriz işte aldattım, yalan söyledim falan. Önce bunları göreceğiz ve beğenmeyeceğiz yani. Çünkü bir de böyle bir gerçek var yani, her zaman değişmek için. Yani insan her zaman daha iyi bir şeye dönüşebilir yani, işte daha da demeyelim. Dürüst olmaya yani cümleyi kuramadım. Bunun İngilizcesi there is always room for change. Yani her zaman değişim için alan vardır, ama Türkçe'ye söylediğinin bir anlamı gelmiyor bence. Çok kalıp bir cümledir İngilizce'de. O yüzden sanırım aklıma geldi. Sonuçta Türkçe anlatayım. Mükemmel olmadığımız için her zaman kendimizle ilgili değiştireceğimiz bir şey var aslında. Yani belki çok dürüstsün ama kıskanç tarafların var atıyorum yani. Zaten iş oradan sonra başka bir test ile geliyor. Atıyorum hani şeyde derler ya, diyelim tövbe ettin. Hani baktın, gördün kendini ve bu kıskançlığını ya da bir şey çaldın yani, neyse. Kabul ettin, utandın kendi halinden. Hatta bakamadın bile kendine yani, belki o kadar yerin dibine girdin, kabul edemiyorsun yaptığın şeyi. Diyelim tövbe ettin ve bir daha yapmayacağım falan. Sonra aradan zaman geçiyor. Acaba tekrar o yol ayrımına geldiğinde, diyelim çalabileceğin bir şey var önünde yani, bir oka, bir şey oluyor yani ve o birinin yüzüğü ya da para, neyse yani, ya da bir kıskançlık anı. Yine onu yapacak mısın? Asıl erdem orada geliyor bence. Çünkü bir yerden sonra da öyle insanlarla da çok karşılaştım ben yani, hani sürekli yamalı tövbe denir ya ona da. Hani sürekli tövbe ediyor ama yine yani aynı şeyleri yapmaya devam eden insan. Zaten o, neyse ya, şeye girmeyelim. O insanın neler düşündüğü falan yani benim işim değil orası. Kendimi tanımaktan korktum. Bu çok anlayabildiğim bir şey benim. Çünkü insan, yani böyle hep konuşuyoruz ya, insan üzerine emek verilmesi gereken bir şey. İnsanın çiğ hali, yetişmemiş hali, okumamış hali, kendini geliştirmeyen hali çok korkutucu ve korkunç işler yapabilme kapasitesine sahip. Kişinin kendine bakması, tanıması, bunlar zor şeyler ama olmayacak şeyler değil. Kişinin kendisiyle yüzleşmesinden bahsediyoruz aslında. Yani biri bana çok seneler önce şey demişti. İnsanları hani anlıyorsun, çok iyi gözlemliyorsun. Kendinden kaçmak için yapıyorsun bunu bence demişti. Yo falan demiştim de çok doğru bir böyle öyle tipler de vardır yani, böyle her karşısına çıkana sen böylesin sen. Aslında aynı şey yapıyor bana bu arada yani. Hani o da başkasını inceliyor aslında. Bana dediği şeyi yapıyor yani, ama bu seferki söylediği doğruydu bence. Ama çok önceydi yani bu. Ne dediğini bile çok sonra anladım yani, o kadar söyleyeyim. Ama bazen tabii ki yani tek tük başkaları ilgimizi çekecek. Hani tanımak isteyeceğiz. Kimseyi de tanıyamıyoruz bence. Öyle bir şey de var yani. Ya da çok çok çok az bir kısmı hakkında fikrimiz oluyor. Başka bir insanı tanımak, tanısak bile yani kabul etmek falan, bunlar çok dilimize yapışmış şeyler, şarkılarda, romanlarda bilmem ne, ama birinin başka birini tanıması, anlaması belki, bunu daha önce konuşmuştuk galiba, tanımak zor yani, insan çok kompleks bir varlık. Onun dışında çok güzel şeyler yazmış bu arada bence. Her cümlesinden resmen dakikalarca konuşuyorum yani. Başka bazı hatıralar zihnimde silik silik ama insanlar ve bana kattıkları her biri. Ben de bu mesela hissiyattır. İnsanlar bende hissiyat bırakır. Eğer zaten bir sonraki görüşmeler genellikle benle onunla bağlantılıdır. Eminim sizde de öyledir yani. Yeni bir şey anlatmıyorum. Ama hissiyat bende çok kalıcıdır yani. Eğer beni tedirgin eden bir şey varsa gerçekten görüşmek istemem o kişiyle. Ve şey ağır basar yani bende o. Yazmayı ve okumayı bırakmamaya söz veriyorum. Ben de söz veriyorum burada seninle kesinlikle. Bazen iyileşmek için, bazen bu dünyadan uzaklaşmak için. Hani ben onu yaptığım da oluyor yani. Mesela bazı dönemler anlaşılmadığımı hissettiğimde bir şeyler okumak daha iyi geliyor bana. Ya da birine bazen kendimi anlatmak istediğimde ve yorgun olduğumda yazmak ya da okumak daha verimli oluyor diyebilirim benim için. Senin için de öyle anladığım kadarıyla. Onun dışında ne güzel bir mektup değil mi? Korkularım ve travmalarım ortasında kaldım. Hepimiz. Hepimiz buradayız, merak etme. Hiçbir şeyin ortasında kalmadın. Ya da şöyle bir etrafına bak. Herkes burada yani. Kimse bir şey kaçırmıyor, merak etme. Endişeleri silip atamadığım için. Endişe kelimesine ben bu arada çok kafa yoruyorum. Endişe çünkü endişe ve korkunun farkı. Korku hani bir şey mesela oluyor ve zıp o korku yani hani ya da sana doğru bir hayvan koşuyor atıyorum yani seni ısıracak. Ve o korku endişe ve kaygı daha olmamış bir şey için hani o farklı bir şey yani. Ben de bu dönemimde özellikle daha olmayan bir şey için kendimi germeye başladığımda bir dur. Hani böyle bir şey olmadı daha ve bir gerçekçiliği de yok. Hani hayal gücün şu an sadece hoplayıp zıplıyor, bir sustur onu diyorum yani. Evet, bazen de dipsiz oluyor gerçekten. Şey yapmak lazım yani bana o iyi geliyor en azından. Bu ne kadar gerçek ya da bu endişe ettiğim şey bir kılıf mı? Bazen de öyle oluyor yani endişe ettiğim şey aslında önemsiz oluyor. Onun altında başka bir şey falan oluyor. Uyuyamadığım gecelerde uzun uzun düşünüp sonra sabah 5'e doğru ha bu böyle miymiş? Sabah umarım hatırlarım diye uykuya dalıyorum sonra sabaha doğru. Çok güzel bitirmiş bu arada. Anlam veremediğim kuyudan arkamda desteğini hissettiğim insanlarla hep beraber çıkacağım. Yani beraberlik duygusu bence çok güçlü bir şey. Oldukça da ben bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Her ne kadar birbirimizin hani yüzünü görmesek de ya da işte ne bileyim bugün belki mektubu yazan kişi çok daha farklı şeyler yaşıyor mesela. Ama belli ki buradan da geçmiş, değil mi? O yüzden benzer şeyleri hissetmenin ya da benzer yerlerden geçmenin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da çok enteresan değil mi sizce? Yani yüzünü bilmediğiniz, bazen adını bilmediğiniz bu durumlarda birinin sizin hislerinize tercüme olması, hayır, tercüman olması. Bazen şey oluyor ya podcast'te, o kadar uzun böyle dikkatli konuşmaya çalışıyorum ki kimi kelimelerin telaffuzunu unutuyorum. Bir de çok geç bir saatte kaydediyorum yine bunu. Sanırım onunla da ilgisi var. En son ne diyordum ya, unuttum. Ha, beraberlik hissi. Bu bir şeyin yani bu da aslında insanın çok ne denir? Arada anlatıyorum bunu işte 6 tane Homo sapiens var insan türü ve onlardan sadece bir tanesi aslında hayatta kalıyor çoğunluk olarak. O da takım işi yapabilmeyi becerenler Yani bunların tabii ki başka özellikleri de var işte, dedikodu yapabiliyorlar, plan yapabiliyorlar. Öbür türler mesela daha güçlü, daha uzun falan, ama başka bir özelliği var türümüzün. Yani hayatta kalan türümüzün o anlamda baktığımızda. Birlikte olmaya ihtiyacımız var o yüzden. Zaten işte internette de bu anlamda bir şeyler aramamızın sebebi, yani bize benzeyenleri aramamızın sebebi bu. İnternet yokken de insanlar bunu daha çok fiziksel olarak yapıyormuş. Yani bir şekilde insan hep kendini ifade etmeye, onu anlayanı aramaya ya da işte bunu ümit etmeye devam ediyor. Ha, burada ne önemli? Mesela yine bu mektupta bahsedilmiş ya, yani okumaya ve yazmaya. Aslında burada önemli bir şey var bence. Bir şeyleri okudukça, başka perspektifleri de gördükçe, yani insan kendini bu anlamda geliştirdikçe kendini anlatmak çok geniş bir şey, çünkü onun içinde level'lar var. Orada daha farklı bir yere geldiğini düşünüyorum. Yoksa bunu çok basit bir örnekle söyleyeyim. Duvarda, mağarada yaşayan insanlar da yani duvara bir şey çizmelerinin sebebi kendilerini anlatmaya çalışıyormuş. Dil yok çünkü o zaman. Şimdi bu örnekte çok basit bir çizimle çok daha komplike, yani daha çok vakit harcamış bir insanınki aynı olamayacağı gibi, kendini tanıyanınla hani bunu yapmayanın arasında da bir fark olacak. Burada ya buna kalite demek istiyorum, ama bu kalite para değerindeki ya da altın değerindeki bir kaliteden bahsetmiyorum. İçinin dolu olmasıyla ilgili aslında bir kaliteden bahsediyorum. Niteliğinden bahsediyorum yani. Nitelik kelimesi aklıma gelseydi bu kadar uzatmayacaktım. Evet, yani bu anlamda gelişmenin de önemi büyük. Bir de şöyle bir şey var. Bir piramit gibi düşünürsek, o piramitte ne kadar yukarı çıkarsanız aslında sizi anlayan insanlar daha az oluyor. Çünkü işte dedik ya, yani insanla ilgili her şey emek. Ve düşünün, yani küçüklüğünüzden beri size harcanan emeği düşünün. İşte ilk öğretim, belki işte anaokulu, ilkokulda gördüğünüz işte dersler, spor dersleri, orada okuduğunuz kitaplar, belki yabancı dil öğrendiğiniz sonrasında üniversite, ay, lise, üniversite, kurslar falan, hepsini düşünün ve bunları hiç görmemiş birini düşünün. Tabii ki dünya yani adaletsiz bir yer zaten. O anlamda karşılaştırılınca ortaya çıkan ilk şey bu. Ama burada bunu ne denir? Bunu eşitleyebilme gibi de, yani bugünün konusu o değil. Sadece şeyi göstermek istedim. İnsan çok emek istiyor gerçekten. Ve yani asgari düzeyde üniversite mezuniyeti bile yeterli değil resmen artık. Korkunç bir yere gidiyoruz. Böyle olumsuz bir şeyle bitirmek istemiyordum aslında podcast'ı da. Yani işte belki internet olması bazı şeyleri kolaylaştırabilir. Mera olan insanlar, geri dönelim mektuba. Mera olan insanlar da araştırma içerisinde ve zamanla da bu merakın, yani bu ilginin nasıl doğru noktalara, doğru kanallara kanalize edilmesini zamanla öğreniyor diye umut edelim. Çok güzel bir mektuptu bence. Teşekkür ederim. Hani resmen bir bölüm çıkarttım yani bunun üzerine. Ve şey, bazı şeyleri ben yazmışım gibi hissetti. Enteresan yani. Benzer dönemlerdeyiz demek ki. Çok teşekkür ederim mektubu yazan kişiye. Bizlerle hislerini ve düşüncelerini paylaştığı için. Yolu açık olsun. Başka bir mektupta daha sonra görüşmek üzere. Eğer mektup yazmak istiyorsanız bana, yani bize diyelim hatta, zorkadınpodcast@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Mektuplar birikiyor ama ben böyle arada okuyorum. Hani hemen cevap verilmezse darılmayın, üzülmeyin, merak etmeyin. Cevap vereceğim. Belki biraz zaman alabilir. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.